Piraye Nazım. Nazım'la Piraye'nin aşkı 1930 yılında başladı ve 20 yıl sürdü. Bu 20 yılın 13 yılını hapishanede geçirdi şair. Ve hapisten bir kadına yazılabilecek en sıcak mektupları, en güzel şiirleri yazdı, güzelim resimler çizdi karısına. Lakin hapisten çıktığında gönlündeki kadın, evindeki kadın değildi. Nazım Piraye aşkından geriye 20. yüzyıl boyunca her sevdaya düşenin birbirlerine yazıp yolladığı unutulmaz aşk mısraları kaldı. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi. Gölgeler gölgelendi. Renkler silindi. Siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Nazım Hikmet, Salkım Söğüt şiirini 1930 yılında plağa kaydetti. Plak, Amerikan Columbia firması tarafından piyasaya çıkarıldı. 20 gün içinde tükendi. Artık evlerde, kitapçılardaki kitaplarını ilaveten lokantalarda, kahvehanelerde sesi de vardı. 1930'lar Avrupa'da faşizmin yükseldiği, yeni diktatörlerin filizlendiği yıllardı. Tam da böyle bir dönemde 7 yaşındaki Cumhuriyet, yalın kılıç koşan Kızıl Atlıları dinlemeye hazır değildi. Plağın gördüğü ilgi komünist şairi polisin hedefi haline getirdi. İşin ilginç yanı bir yandan komünist olduğu gerekçesiyle kelepçeye vurulup hapse mahkum edilirken öte yandan Türkiye Komünist Partisi tarafından yeterince komünist olmadığı gerekçesiyle partiden ihraç ediliyordu. İşte o yalnız günlerinde karşılaştı Piraye ile. 24 yaşındaydı Hatice Zekiye Piraye'nde. Daha 16 yaşında bir evlilik yapmış, o evlilikten Suzan ve Mehmet Fuat adında iki çocuğu olmuştu. Nazım'la tanıştıklarında Paris'e gidip bir türlü dönmeyen kocasından boşanmak üzereydi. Daha önce Sovyetlerde iki evlilik yapmış olan Nazım bu yeni sevdaya düşmekte gecikmedi. Kızıl saçlı, yeşil gözlü bu kadına tutulmuştu. O kadar ki daha 10 yıl önce aşk şiirine imza atmaya değmez diyen devrimci şair şimdi biz de çakarız omeletten biraz diye aşk şiirleri yazar olmuştu. Tabii toplumsal içeriğini eksik etmeden. Ey kızım, annem, karım, kardeşim, sen başında güneşler esen altın gözlü çocuk, altın gözlü çocuğum benim. Deli çığlıklar atıp avaz avaz, burnumun dibinden gelip geçti de yaz, ben bir demet mor menekşe olsun getiremedim sana. Ne halt edek, dostların karnı açtı, kıydık menekşe parasına. Bu Nazım'ın Piraye'ye yazdığı ilk şiirdi. Piraye ise mor menekşe gelmediğinden değil ama iki çocuğu olduğu için kararsızdı yeni bir evliliğe. Üstelik ailesi de komünist bir şairle evlenmesine kesin kes karşıydı. Bu yüzden tam iki yıl boyunca evet demedi Nazım'a. Sonunda 1932 başında teslim oldu Piraye. O yıl evlenmeye karar verdiler. Nazım Hikmet o yıllarda İpek Film'de senaristlik, yönetmen yardımcılığı ve seslendirme yönetmenliği yapıyor, Kadıköy'de analığı ve üvey ikiz kardeşleriyle yaşıyordu. Piraye ise Mühürdar'da ana babası ve kardeşleriyle birlikte oturuyordu. Nazım'la Piraye aileleri birleştirmeye karar verdiler. İstanbulluların Göztepe'de, Erenköy'de, Suadiye'deki büyük köşkleri terk edip Şişli'deki, Nişantaşı'ndaki, Kadıköy'deki yeni moda apartmanlara taşındıkları günlerdi. Nazım o günlerin ünlü Lüküs Hayat operetinin sözlerini yazarken bu modayı hicvetmişti. Ama bu moda sayesinde Erenköy'de Mithat Paşa Köşkü'nün bir apartman dairesinden daha ucuza kiralayabildiler. İki aile 12 odaya yerleştiler. Nazım'ın sık sık sohbete gelen dostları ve yoldaşlarıyla ev bir şenlik yerini andırıyordu. Piraye boşanamadığından henüz evlenememişlerdi. Biraz da para sıkıntısı çekiyorlardı. Ama o dönem belki de hayatlarının en mutlu dönemlerinden biriydi. 1933'ten itibaren bu mutlu hava bulutlanmaya başlayacaktı. İlk kötü haber Mart 1933'te geldi. Savcılık gece gelen telgraf kitabı için toplatma kararı çıkartmıştı. Nazım bu karardan iki hafta sonra komünizm propagandası yapmak ve gizli örgüt kurmak suçlarından tutuklandı ve 1 Haziran'da yargılanmak üzere Bursa hapishanesine gönderildi. Mutlu günler kısa sürmüştü. Şimdi tam 17 sene farklı cezaevlerinde yazılan mektuplarla sürecek hasret yılları başlıyordu. 1 Haziran 1933. Haçem, sağ salim Bursa'ya ulaştık. Rahatımız iyicedir. Mahkemenin ne zaman başlayacağı daha belli değil. Bu da tabii. Çünkü buraya geleli daha 24 saat bile olmadı. Aramıza dağlar denizler girdikten sonra hasret ve göreceklik bir kat değil kat kat arttı. Tez kavuşsak derim. Sen de öyle dersin, bilirim. Ama bakalım hadisat ne der? Hapishane penceresinden, yığın yığın yeşillikler arkasından Bursa'nın beyazlıkları ve keşişin dumanlara karışan etekleri görünüyor. Ben seni düşünüyorum. Senin çocukluğun bu yeşillikler arasında, bu kocaman karlı dağın yamacında geçmiş. Ne tuhaf şey değil mi? Senin en güzel günlerinin geçtiği bu gök altında, benim şimdi bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen saatlerim uzayıp gidiyor. Her nihalse geç şimdi bunları. Hiç olmazsa haftada bir bana mektup göndermeyi unutma, ihmal etme. Kavuşalım derim, kavuşalım tezden. Nazım Hikmet. 1933'ün sonuna doğru yazdığı bir mektupta, karıcığım aşk mektuplarımıza elveda dedi Nazım. Çünkü savcı idamını istiyordu. Ve bundan böyle mektuplarda davalar, avukatlar, duruşmalar yazılacaktı aşk sözcüklerinden çok. Piraye panik halinde yazdı cevabını. Seni asarlarsa yaşayamam dedi. Nazım adeti veçiyle yine bir şiirle sildi eşinin gözyaşlarını. Karıma mektup 33-11-11 Bursa Hapishanesi. Bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben, alacakaranlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim ve yalnız yarık kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın, daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak bir ihtimal. Paran varsa eğer bana fanila bir don al, tuttu bacağımın siyetik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Cumhuriyet 10. yılını kutlarken bu sevince içtenlikle ortak olanlardan biri de herhalde Nazım Hikmet'ti. Ancak onun gerekçesi farklıydı. 10. yıl şerefine af çıkarılmış ve Nazım komünizm propagandası ve bir hakaret davasından aldığı cezalardan bu sayede kurtulmuştu. 1,5 yıllık tutukluluğunun ardından Ağustos 1934'te salıverildi. İstanbul'a döndü. Şimdi Heybeliada'da piraye ve dostlarıyla mutluydu. 31 Ocak 1935'te Hatçesi'yle evlendi. 33 yaşında yeni bir hayatın başındaydı. O yıl sinemalarda Muhsin Ertuğrul'un Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filmi oynuyordu. Filmin senaryosunu Bursa Hapishanesi'nde Nazım Hikmet yazmıştı. İpek Film'de çalışmaya devam ediyordu. Nişantaşı'ndaki stüdyoya 100 metre uzaklıkta bir apartman dairesine taşınmışlardı. Bir yandan Akşam ve Tan gazetelerine Orhan Selim takma adıyla yazılar ve tefrika romanlar yazıyor, bir yandan Şeyh Bedrettin Destanı üzerinde çalışıyor, bir yandan da Alman ırkçılığına karşı çıkan Sovyet demokrasisini öven kitaplar yayımlıyordu. Cihan Harbi'nin yaklaştığı ve ırkçılığın prim yaptığı 1930'lar Türkiye'sinde hiç de hoşa gitmeyen yayınlardı bunlar. O yüzden sık sık tutuklanıyor, yargılanıyor ve işinden oluyordu. Oysa artık bir aile reisiydi. Her içeri düştüğünde not defterine adını yazdığı eşi Piraye'ye dingin bir hayat sözü vermişti. Yasa dışı ilişkilerden uzak durmaya çalışıyordu ama olmadı. Sonunda 17 Ocak 1938'de bu kez anayasal düzeni değiştirmek için komplo kurmak iddiasıyla tutuklandı ve Ankara'ya gönderildi. Ankara Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılandı. Harp Okulu öğrencilerini isyana teşvik etmekle suçlanıyordu. Savunmasında evet ben komünistim dedi. Bu bende bir idealdir. Ama böyle iki askeri okul öğrencisini kandırmakla bu memlekete komünizm gelmez. Kaldı ki komünist olmam Mustafa Kemal Paşa'ya saygı duymama, anayasadaki altı umdeye sahip çıkmama mani değildir. Ben Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in Türkiye'ye getirdiklerinin ne büyük hizmetler olduğunun idraki içindeyim. O günlerde cebindeki not defterinin sayfalarında duruşmada aldığı notlarla bugün pazar şiirinin ilk taslakları vardı. Notlardan birinde bir kediyle arkadaş olduğunu yazmış, bir başkasında yarın ne olacak diye düşünüyorum demişti. Son sayfadaysa 8 hafta boyunca çizgilerle tuttuğu çetelenin altında 7 cezayı not etmişti. 15 sene ağır hapis. Piraye Ankara'da eşini kurtaracak bir çare peşindeydi. Bir akraba evinde yakınlarıyla buluştular. Akrabalardan biri tek çare müşire çıkmak ve yalvarmak dedi. Müşir dönemin en güçlü adamı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Asla diye karşı çıktı Piraye. Asacaklar kocanı diye üstelediler. Asarlarsa assınlar dedi. Nazım Hikmet'in karısıyım ben. Nazım'ın karısı hiç kimseye yalvarmaz. İşte tam o günlerde eşine şu mektubu gönderdi. Nazımcığım, kuzum, şekerim, metin ol, hepsi geçer. Ben metin olmaya çalışıyorum. Sen gittiğinden beri ekseri zamanım yatakta geçiyor. Hiç olmazsa temizi uzatmasalar. Sen artık ümidini kesmişsindir, bilirim. Metin ol, hiç ümidini kesme. Elbette bir insaflı insan bulunur. Belki kavuşuruz. Ne diyeyim, bilemiyorum. Ben üzülmemeye çalışıyorum. Sen de öyle yap. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Metin olalım. Herkesi kendimize güldürmeyelim. Dostumuz kadar düşmanımız da var. Bir şey yapmış olsaydın bu kadar üzülmezdim. Bir hiç için bir şey yapmadan yatıyorsun. Kabahatsizsin. Ama kime anlatırsın? İsmin çıkmış bir kere. Ellerinden öperim. Nisan 1, 1938. Karıcığım, eğer metin olmak herhangi bir meseleyi hallederse tasavvur edemeyeceğin kadar metinim. Darbenin tesiri ani oldu. Göz kapayıp açıncaya kadar geçti. Ve şimdi uzun bir hastalıktan yeni kalkmış gibi bir halim var. Vücudum kırgın ama rahat ve neşeliyim. Şarkı söylüyorum, şiir yazıyorum ve uyanılmayacak bir rüyanın içinde hayal meyal senin yüzünü görüyorum. Yüzünün hatları silik fakat saçların bir kucak alev gibi pırıl pırıl yanıyor. Meğerse seni nasıl ne kadar seviyormuşum ve nasıl her şeyim senmişsin. Bir tek endişem var, sen. İcap ederse nasıl olsa ben herhangi bir taş odada kalıbı dinlendireceğim. Sen ne olacaksın? Sen karıcığım. Seni ne kadar mesut etmek isterdim. Nasıl en büyük bedbahtlığı benim yüzümden çektin. Senin istikbalini, gençliğini nasıl mahvettim. Nazım o günlerde aynı sözleri Ankara Askeri Cezaevindeki koğuş arkadaşı A. Kadir'e de söyleyecekti. Çekmediği kalmadı benim yüzümden kadıncağızın. Ama ne sağlam kadındır bir bilsen küçük efendi. Hapiste 40 kişiysek bana bir yumurta yedirebilmek için etraftan bulup buluşturur 40 yumurta getirir hapishaneye. Çünkü bilir onlardan ayrı yiyemeyeceğimi. Tembelleştim mi? Hadi bakalım yeter bu kadar tembellik der kapatır beni odaya. Böyle yazdım Şeyh Bedrettin destanını. O sohbet sırasında A. Kadir'e bozulan kol saatini de göstermişti Nazım. Çalıştıramayınca saatin içini boşaltmış, yerine karısıyla çocuklarının bir fotoğrafını koymuştu. Artık her zaman gözümün önündeler diyordu. Saatin kayışındaysa Piraye yazıyordu. Tırnağıyla kazımıştı onu da. O günlerde bütün koğuşu toplayıp beyaz defterinden 40 günlük tecrit sırasında kurşun kalemle yazdığı bir şiiri okuyacaktı. Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Malum ya, bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, bizlere ağlatlık hata verilmez, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım. Hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin o berbat, ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime, yüreğim parçalanıyor. Ve o tıpkı eski acıklı hikayelerdeki yalın ayak karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek. Mavi gözleri ıslak, kırmızı, küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. 5-3-1938. Nazımcığım, üzülme. Sen orada sıkıldıkça biz burada daha çok azap çekiyoruz. Bilirsin benim güzel bir huyum vardır. Her felaket karşısında taş kesilirim. Sen de öyle yap. Üzülmekle, sıkılmakla eline bir şey geçmez. Bizi düşünme. Ben her işi düzeltirim. Beni şimdiye kadar hiç üzmedin. Böyle kötü şeyler düşünme. Güler yüzlü olur muyum bilmem ama senin yanında her zaman dünyanın en bahtiyar kadınıydım. Öyle de kalacağım. Kocasından 10 sene sonra atıldığı hapisten hala aşk mektupları alan kadının bahtiyar olmaması için ancak deli olması lazım. Sen en güzel senelerini bana verdin. En güzel aşk şiirlerini bana yazdın. En kuvvetli yazılarını benim yanımda yazdın. Bütün eserlerinde benden bir parça var. Yüzündeki birkaç çizgi de benim yüzümden olmadı mı Nazım? Seninle ben aynı insanız gibi geliyor bana. Sen ağladığın zaman ağlamak, güldüğün zaman da gülmek istiyorum. Suçsuz olduğun artık malum. Mektubun ferahlattı beni. Şimdi sevinçle, üzülmeden, kendimizi oyalayarak çıkacağın günü bekleyelim. Sabırlı olalım. Elbette bir gün bu cezayı kâfi görecekler. Param var, merak etme. Gözlerinden, ellerinden öperim. Piraye. Nazım Hikmet 1938 Ağustos'unda Erkin gemisine götürüldü. Ankara'da aldığı 15 yıllık ceza askeri Yargıtay'da onaylanır onaylanmaz ağır cezadaki gizli örgüt davası için İstanbul'a getirilmiş, daha onun yargılaması başlamadan da donanma komutanlığındaki bir isyana teşvik davasında yargılanmak üzere Erkin'in ambarına kapatılmıştı. Artık emindi. Kendisi için bir imha operasyonu yürütülüyordu. Ve operasyonun başı Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. O dönem Türkiye'de Mareşal'e söz geçirebilecek bir tek kişi vardı. Mustafa Kemal Atatürk. Nazım, Erkin gemisinin ambarından Atatürk'e sen diye hitap ettiği bir mektup yazdı. Cumhur Reisi Atatürk'ün yüksek katına. Türk ordusunu isyana teşvik ettiğim iddiasıyla 15 yıl ağır hapis cezası giydim. Şimdi de Türk donanmasını isyana teşvik etmekle töhmetlendiriliyorum. Türk inkılabına ve senin adına and içerim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Kör değilim ve senin yaptığın her ileri dev hamleyi anlayabilen bir kafam, yurdumu seven bir yüreğim var. Askeri isyana teşvik etmedim. Yurdumun ve inkılapçı senin karşında alnım açıktır. Yüksek askeri makamlar, devlet ve adalet, küçük bürokrat gizli rejim düşmanlarınca aldatılıyorlar. Askeri isyana teşvik etmedim. Deli, serseri, mürteci, satılmış, inkılap ve yurt haini değilim ki bunu bir an olsun düşünebileyim. Askeri isyana teşvik etmedim. Senin eserine ve sana aziz olan Türk dilinin inanmış bir şairiyim. Sırtıma yüklenen ve yükletilecek hapis yıllarını taşıyabilecek kadar sabırlı olabilirdim. Büyük işlerinin arasında seni bir Türk şairinin felaketiyle alakalandırmak istemezdim. Bağışla beni. Seni bir an kendimle meşgul ettimse, alnıma vurulmak istenen bu inkılap askerini isyana teşvik damgasının ancak senin ellerinle silinebileceğine inandığımdandır. Başvurabileceğim en inkılapçı baş sensin. Kemalizmden ve senden adalet istiyorum. Türk inkılabına ve senin başına and içerim ki suçsuzum. Bu mektup Dolmabahçe Sarayı'na ulaştığında Atatürk ölüm döşeğindeydi. Özel kalemde kayda geçirilen mektup Atay'a okunmadı. Bu ümit de sönmüştü. Bir ara verem raporuyla dışarı çıktı. Yurt dışına çıkmanın yollarını aradı ancak yoldaşları yardım etmedi. Şimdi donanma davasından aldığı 13 yıllık cezayla toplam mahkumiyeti 30 yıla yaklaşmıştı. 1939 yılında İstanbul Tevkifhanesi'nde pastel boyayla çizip Piraye'ye yolladığı portresinde mavi gözleri endişeyle bakıyordu. 1940 yılında Çankırı cezaevine gönderildi. Şimdi 10 yıl sürecek çileli bir dönem başlıyordu. Nazım, nihayet mektubun geldi. Tam 7 gün onu bekledim. Hiçbir iş yapmadan, hatta fazla konuşmadan. Omuzlarım kalkık, yumruklarım sıkılı bekledim. Şimdi biraz daha rahatım. Asabım gevşedi. Şimdi sen benim kafamın içinde de bir odaya, bir iskemleye, bir masaya, bir karyolaya sahipsin. Bugüne kadar pis, dumanlı, küçücük bir vagonda 8 kişi diz dize, bileklerinizde demir kelepçe gidiyordunuz. Siz benden evvel rahatladınız ama benden çok eziyet çektiniz. Sen harikulade insansın Nazım. Hiçbir erkek kadınını senin beni bahtiyar ettiğin kadar bahtiyar edememiştir. Seni öyle özledim ki meğer haftada 2 gün bütün haftamı dolduruyormuş. Mektupla daha çok konuşuyoruz ama seni göremiyorum, sesini duyamıyorum. duymak ve görmek iki müthiş hassa. Bunlar tatmin edilirse insan birçok zevklerden mahrum olduğu halde hayattan memnun olabiliyor. Şimdi hayatımdan hiç memnun değilim Nazım. Daha hiçbir şeye karar vermedim. Biraz şaşkınım, bekleyeceğim. Kafam yerine gelsin, düşüneceğim. Herhalde oraya gelirim. İyice düşünüp karar vermeliyim. Sen de biraz oralar hakkında havadis ver. Bir kadın tek başına orada dedikodusuz yaşayabilir mi? Ellerinden öperim Piraye. 1940'lar Cihan Savaşı'nın yıllarıydı. Nazım Çankırı cezaevinde mahkumdu. Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı'yla kara kalem resmini de çizdiği bir odayı paylaşıyor, Almanca çalışıyor, Toska'dan tercümeler yapıyordu. Bu arada kendi penceresinden gördüğü Çankırı'nın, hapishanenin ve mahkumların yağlı boya tablolarını çiziyordu. Çizdiği tabloların en güzelleri Piraye portreleriydi. Birini "Altın gözlü çocuğum benim" diye imzalamıştı. Bir başkasında "Zevcem, ruhu revanım Hatice Piraye'nde" imzası vardı. Piraye, Nazım'ın peşinden Çankırı'ya gelip 2 ay kaldıktan sonra İstanbul'da bıraktığı çocuklarının hasretine dayanamamış ve dönmüştü. Mektuplarında "Seni seviyorum, seni sayıyorum" diye yazan Nazım'ın dilinde "Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan" beklenen şarkısı vardı artık. Pastel boyayla çizip annesine yolladığı Piraye portresinin arkasına şunu yazmıştı. "Anne, ancak sen ve ben onu böyle görürüz ve ancak sana yahut bana kızdığı zaman bu kadar şirin olur." O dönemde Meşhur Adamlar Ansiklopedisi diye bir yazıya başlamıştı. Piraye'yi eğlendirmek için karaladığı ilk dizeler zamanla bir destana dönüşmüştü. Bu, Kuvayi Milliye Destanı'nın ilk eskizleriydi. Nazım'ın "Hep seni düşünerek ve sana beğendirmek için yazdım. Şimdiye kadar yazdığım en iyi şiir olacak" dediği destanın ilk sayfasında şu satırlar vardı. "Hatice, Piraye, Piraye'nde. Doğum yeri neresi, kaç yaşında sormadım, düşünmedim, bilmiyorum. Dünyanın en iyi kadını, dünyanın en güzel kadını, benim karım. Bu bahiste realite umurumda değil." 1940 senesi Eylül ayı ortalarında Çankırı Hapishanesi'nde başlanan bu kitap ona ithaf edilmiştir. Çankırı cezaevinde 9,5 ay kaldıktan sonra dayısı Ali Fuat Cebesoy'un çabaları sonucu Nazım tam 10 yıl kalacağı Bursa Hapishanesi'ne nakledildi. Orada koğuşlar 2 kişilikti. Burada daha rahat çalışabilecek ve daha önemlisi 2 saatlik banyo iznine çıkıp çekirgede bir otel odasında Piraye ile hasret giderebilecekti. Artık 40'ına dayanmıştı ama o savaş günlerinde Piraye'ye yazdığı 20. asra dair şiirinde hala güneşli günlere duyduğu inancı haykırıyordu. "Uyumak şimdi, uyanmak 100 yıl sonra sevgilim. Hayır, kendi asrım korkutmuyor beni, ben kaçak değilim. Asrım sefil, asrım yüz kızartıcı, asrım büyük, cesur ve kahraman. Dünyaya erken geldim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben 20. asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter 20. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dövüşmek yeni bir alem için. 100 yıldan sonra sevgilim, hayır, her şeyden evvel ve her şeye rağmen daha evvel ve ölen ve doğan ve son günleri güzel gelecek olan 20. asır. Benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem, senin gözlerin gibi haccem güneşli olacaktır." 20. asrın en zorlu yıllarıydı. Savaş kızışmış, Türkiye kapılarına dayanmıştı. Yokluk alıp yürümüştü. Nazım içeride, Piraye dışarıda yoksuldu. Şair eşinin çalışmasını istemiyor, ona para yollayabilmek için cezaevinde hem çeviri yapıyor hem de dokuma tezgahı işletip, yastık boyayıp, marangoz atölyesinde sandıklar, kutular yapıp satarak eve ve Kemal Tahir'e para yollamaya çalışıyordu. Adeta şairlikten el çekmişti. Eşiyle de daha seyrek görüşebilir olmuşlardı. 1943'te Kemal Tahir'e yazdığı bir mektupta bunun izi vardı. "Piraye'yi çoktandır gördüğüm yok fakat sık sık mektuplaşıyoruz. Birbirimizi günden güne seviyoruz. Birbirimize günden güne aşık oluyoruz. Burjuvazinin bana yaptığı biricik iyilik beni mütemadiyen karıma hasret yaşatarak ölünceye kadar ona aşık kalmamı temin etmek oldu." Ancak görüşmeler azaldıkça mektuplara da hasretten çok geçim derdi, kaygılar ve hayal kırıklıkları yansır oldu. Kıştı. Oğulları Mehmet hastaydı. Piraye'nin kömür alacak parası yoktu ve Nazım ağlamaklıydı. "Canım karıcığım, kömürsüz kalışın içime dokundu, ağlamaklı oldu. Yağ aldın mı? Yine göndereceğim. Bir ay sonra filan sana ayda 25 lira gönderebileceğim. Tolstoy'un tercüme edilecek romanından bir haber çıkmadı. Şu iş olsa pek sevinirdim. Sana toptan 200 lira filan temin edebilirdi. Elini yakmana yüreğim yandı. Bilirsin ya, senin bir parmağın da benim yüzümden yanmıştı. Zaten benim yüzümden yanan yalnız parmağın mı? Senin gençlik günlerinin saadetini yaktım, mahvettim. Sana ne kadar az şey verebildim. Seni nasıl mesut edemedim. Sana bu mektubu yazmakta devam edersem çocuk gibi ağlayacağım. Seni ne kadar çok seviyorum bir tanem. Haydi hayırlısı. Gün ola, sabah ola. Ellerinden ve dudaklarından öperim. En güzel günlerini henüz yaşamamış ve Piraye'ye söylemek istediği en güzel sözü henüz söylememişti. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Yıllar sonra Yves Montand'ın seslendireceği bu şiiri Nazım Savaş'ın bittiği yıl Bursa cezaevinde yazmıştı. 1947 yılı boyunca 5 kez görüşebildiler. 1948'de daha da az. Nazım 15 yıldır hapisteydi. Bedenen hasta düşmüş, ruhen yorulmuştu. Artık hatçesine yazdığı şiirlerde sevdadan çok imkansızlığın izi vardı. Sende ben kutuba giden bir geminin sergüzeştini, sende ben kumarbaz macerasını keşiflerin, sende uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sende ben imkansızlığı seviyorum fakat asla umutsuzluğu değil. 1948 yılı başında Bursa cezaevine Nazım Hikmet'in ziyaretine dayısının kızı Münevver Berk geldi. Münevver 31 yaşındaydı. Bir ressamla evliydi ve ondan bir kızı vardı. Hem akraba hem evli olmalarına rağmen bu görüşme yeni bir aşkın kıvılcımlanmasına vesile oldu. 47 yaşındaki Nazım kendisinden 16 yaş küçük bu kumral yeşil gözlü kadına sırılsıklam aşık oldu. 1948 sonunda Cumhuriyet'in 15. yıl dönümünde bir af umudu doğmuştu. Nazım Münevver'e de eşinden boşanmasını telkin etti. Birlikte yeni bir hayata başlayacaklardı. Bu kararı verdikten sonra Kasım 1948'de bir zamanlar en güzel aşk şiirlerini yazdığı karısına şu mektubu yolladı. Piraye, aramızdaki münasebetlerden bir tanesi olan fakat zaten bilfiil çoktandır mevcut bulunmayan ve daha senelerce de mevcut olamayacağı anlaşılan karı kocalık münasebetimizi, kadın erkek münasebetimizi tasfiye etmemiz, kesmemiz gerekiyor. Bunun icap ettiğini uzun muhakemelerden, nefsimle yaptığım işkenceli musahabelerden sonra anladım. Ve sana bir gün bile fazla yalan söylememek için bu münasebetin artık kesilmesi gerektiğini işte hemen yazıyorum. Sen yine benim en yakın insanımsın, en yakın dostum ve arkadaşımsın. Çocukların çocuklarımdır. Bu tarafımızda hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyorum. Fakat artık karı kocalığımız devam edemez. Bu bağımızı, bağlarımızdan ancak bir tanesi olan bu münasebetimizi kesmemiz lazım geliyor. Sana yolladığım bu mektupla beraber ben karı koca münasebetimizin kesilmesi için gereken yerlere müracaatımı da yapmış bulunacağım. Bütün bu olup biten şeye rağmen en yakın iki insan olarak kalacağımızı biliyorum. Benim başım sıkıştığı zaman hapiste olayım, dışarıda olayım, yine sana koşacağım. Sen de öyle bana koşacaksın. Ömrümün en güzel senelerini, en iyi eserlerini sana borçluyum. Onlar manen ve maddeten senindir. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Beni affet bile demiyorum. Her şeye rağmen beni herkesten ziyade anlayacak olan insanın yine sen olduğuna eminim. Ellerinden öperim, Nazım Hikmet. İstanbul'da hasta bir çocukla bir başına yoksullukla boğuşan Piraye için beklenmedik büyük bir yıkımdı bu. Nazım'ın boşanma talebini kabul etti. Ancak o arada bir başka gelişme oldu ve beklenen af gerçekleşmedi. Münevver Nazım'ın çıkamayacağını anlayınca bir maceraya atılmaktan vazgeçti ve eşine döndü. Şimdi Nazım yeni aşkını kaybettiği gibi eski ilişkisinden dolmuştu. Büyük bir pişmanlıkla Piraye'ye şu mektubu yazdı. Pirayem, kızıl saçlı bacım benim, seni arkadan bıçakladım. Bir damlası benim damarlarımdaki bütün kana bedel kanınla boyandı ellerim. Yeryüzünde hiçbir insan, hiçbir insana benim sana yaptığım kötülüğü yapmamıştır. Bütün bunlara rağmen gel. Sana gel diyecek kadar yüzsüz ve alçaksam ne halt edeyim, öyleyim işte. Fakat gel. Oğlumuzun, Mehmet'in başı için gel. Ve ben kalan ömrümde ona layık bir baba olmak fırsatını kazanabileyim. Senin yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum. Seninle karşılaştığım anda ayaklarının dibine yıkılacağım belki. Belki de sadece bayrağını kendi eliyle düşmana teslim etmiş bir hainin cesaretiyle yüzüne bakmaya çalışacağım. Belki de tek kelime söylemeden gözlerimi iskarpinlerime dikip oturacağım. Fakat gel. Hayatım yalnız kendime ait olsaydı gebermeyi çoktan tercih ederdim. Kendi ferdiyetimden, fizyolojimden, kafamın deli, hasta tarafından öylesine nefret ediyorum. Fakat yaşamam lazım. Beni affetmek için değil, beni oğlumuz, kızımız ve onlar gibi iyi, namuslu insanlarımız için yaşatmak için gel ve bir daha da beni yalnız bırakma. Eteklerinden öperim. Fakat gelmedi Piraye, tersine ortadan kayboldu. Tek satırlık mektuplarda gel sana muhtacım diye yazan, pişmanlık içinde kıvranan Nazım'la yazışma işini çocuklarına bıraktı. Bursa'ya Nazım Bey diye başlayan ve hürmetler ederim diye biten bir mektup yazıp avukatlarının isimlerini verdi. Nazım ölümden söz etmeye başlayınca dayanamayıp oğluyla Bursa'ya gitti ama bu da çare olmadı. Hapishane çıkışında oğlu Mehmet'e onu artık sevmiyorum diyecekti. Nazım'sa Mehmet'e yazdığı mektupta, ''Annen bana hayrandı ama bana hiçbir zaman aşık olmadı. Bir kez olsun gözlerimin içine bakarak seni seviyorum.'' demedi. Çankırı'ya, Bursa'ya 2 ayda bir olsun beni görmeye gelmedi diye savundu kendisini. Son olarak 1950'de görüştüler. Piraye, af çıkmamasını protesto için açlık grevine başlayan Nazım'ı görmek üzere Mehmet'le birlikte Üsküdar cezaevine gitti. Müdürün odasında soğuk bir havada görüşürlerken Münevver girdi içeri. Şimdi sevdiği 2 kadının ortasındaydı Nazım. Biri mazisi, diğeri istikbaliydi. Bu Piraye ile son görüşmeleri oldu. Nazım'ın hapishaneden çıkmasından sonra 23 Mart 1951'de boşandılar. Piraye Altunizade'deki evinde inzivaya çekildi. Ortalarda görünmedi pek. Gazetecilerle Nazım hakkında konuşmadı. Kimseyle evlenmedi. Ama ölene kadar da Nazım'ı affetmedi. 21 Mart 1995'te 89 yaşında inzivaya çekildiği evinde öldü. 1950 yılı Temmuz'unda çıktıktan sonra Münevver'e kavuşan Nazım, 1951 Haziran'ında tek başına yurt dışına kaçtı. Şimdi Münevver'de Piraye'nin kaderini paylaşacak ve yıllar sonra buluştuğu Nazım'ı başka bir kadınla evlenmiş olarak bulacaktı. Akıyordu su gösterip aynasında Söğüt saçlarını, salkım Söğütler yıkıyordu suda saçlarını, yanan yalın kılıçları çarparak Söğütlere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere, birdenbire kuş gibi, vurulmuş gibi, kanadından bir atlı yuvarlandı atından, bağırmadı, gidenlere geri çağırmadı, baktı yalnız dolu gözlerle, uzaklaşan atların pırıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona 4 nala giden atların köpüklü boyunlarına bir daha yatmayacak, beyaz orduların arkasında kılıç oynatmayacak, nal sesleri sönüyor perde perde, atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar, atları rüzgar kanatlılar, atları rüzgar kanat, atları rüzgar, atları at, rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat.''